Ayrım 13. Türkiye Şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 189. Bu Alman askeri okul gemisi 1848 yılında bir gün İstanbul'a gelir. Gemi boğazdan geçerken Konstantin Borzeçki gemiden denize atlayarak yüze yüze boğaz kıyısına çıkar. Sarışın, uzun boylu, çok yakışıklı bir gençtir. Kıyıda sudan çıkmış bu olağanüstü yakışıklı genci görenler hayranlıkla seyrederler. Hatta boğaz içinde bir deniz kızı tutuldu haberiyle İstanbul günlerce çalkalanır. Borzeski, çocuk, gemideki dayak ve işkenceden canını kurtarmak için denize atlayıp kaçtığını söyler. Kanıt olarak da omuzlarındaki, sırtındaki kamçı izlerini, vücudundaki yara bereleri, çürükleri gösterir. Borzeski çocuk İstanbul'da kalır. Sadrazam Ali Paşa çocuğun zekasını değerlendirip onu korur. Borzeski, Müslüman olup Mustafa Celaleddin adını alır. Mustafa Celaleddin okulunda başarı gösterince Mühendishane-i Hümayun'a girer. Mühendishane-i Hümayun şimdiki teknik üniversite yerinde bir yüksek okuldur. Mühendishanenin müdürü, yönetmeni olan Ömer Paşa hem ahlakını hem zeka ve çalışkanlığını çok beğendiği Mustafa Celaleddin'le kızı Sıdıka'yı evlendirir. Mustafa Celaleddin'e Sıdıka'nın Enver adında bir oğulları dünyaya gelir. Mustafa Celaleddin mühendishaneyi başarıyla bitirdikten sonra uzmanlık öğrenimi için Fransa'ya gönderilir. Fransa'da politekniki bitirir. Osmanlı savaş ve kültür tarihinde çok büyük hizmetler görür, paşalığa yükselir. Nazım Hikmet'in ana yanından büyük babasının babası Mustafa Celaleddin Paşa'ya değin, tarihin yazdığı kimi bilgileri görelim. Profesör Enver Ziya Karal'ın Osmanlı Tarihi, Cilt 7, 1861-1876, sayfa 294'ten. Mustafa Celaleddin Paşa da Ali Suavi gibi çalışmalarını Türklük üzerine yoğunlaştırmıştır. Paşa aslen Lehlidir. Müslüman olmadan önce adı Konstantin Borzeski'ydi. 1848 devrimlerinden sonra İstanbul'a gelmiş ve İstanbul'u kabul ederek askerlik mesleğine girmiştir. Ana dili olan lehçeden başka Latince, Fransızca, Almanca ve Rusça biliyordu. İyi resim yapar ve harita çizerdi. Askerliğe, filolojiye ve tarihe değin geniş bilgisi vardı. Le Turcs Anciens et Modernes, eski ve yeni Türkler adıyla yazdığı bir yapıtını bastırarak Sultan Aziz'e sunmuştur. Bu eserinde dünya tarihinde Türklerin çok önemli bir yer tuttuğunu, uygarlığın gelişmesinde büyük payları bulunduğunu, Avrupa kavimleriyle ortaklaşa kökenden geldiklerini, Türk dilinin başka dillerden yardım görmeyerek gelişecek güçlü olup birçok dillerin gelişmesine yardım etmiş olduğunu söyledikten sonra Türk dilinin arınmasını, harflerin düzeltilmesini, kadınların açılmasını savunarak Türklerin Batı uygarlığına girmeleri gereğini belirtmektedir. Mustafa Celaleddin Paşa'ya göre Batı uygarlığı Batılıların olduğu kadar Türklerin de eseridir. Batı uygarlığının temelini oluşturan Yunan ve Roma uygarlığında Türk etkisi egemendir. Yunan ve Roma mitolojisinde kullanılan tanrı adları Türkçedir. Türk dilinde ve edebiyatında ve Türk tarihinde başlayıp gelişen çalışmalar aydınlar içinde ulusal bilincin uyanmasında büyük rol oynamıştır. Türk ve Türklük eskiden olduğu gibi az sayıda olsa da Türk ırkından gelmekle ve Türk olmakla övünen aydınlara rastlanmaktadır. Yukarıda sözü geçen yapıtının 215. sayfasında Profesör Enver Ziya Karal şunları yazmıştır. Mustafa Celaleddin Paşa da Türkçenin eskiliği, zenginliği ve öbür diller üzerindeki etkisi üzerinde durdu. Bundan başka harflerin düzeltilmesi gereğinden söz etti ve hatta oğluna yani Enver Paşa'ya, Aziz Nesin, Latin harfleriyle Türkçe mektuplar yazdı. Görülüyor ki Abdülaziz döneminde Türkçenin yalınlaştırılması üstüne ortaya atılan düşünceler günümüze dek sürecek olan ve hala da sürmekte bulunan bir dil davasının esasını oluşturmuş ve oluşturmaktadır. Mustafa Celaleddin Paşa birçok savaşlara katılmış, komutanlık yapmıştı. Profesör Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Cilt 8, 1876-1907. Sayfa 18'de Mustafa Celaleddin Paşa'ya şöyle değiniyor. Sırplar Yeni Pazar bölgesinde de saldırmışlardı. Hedefleri Bosna'yı Rumeli'ye bağlayan Yeni Pazar Boğazı'nı ele geçirmek suretiyle Karadağ'la birleşip Bosna'yı İmparatorluk'tan ayırmaktı. Ama böyle bir hareketi hesaba katmış olan Serdar-ı Ekrem Abdülkerim Paşa gerekli tedbirleri almıştı. Mehmet Ali Paşa, Cemil Paşa, Mustafa Celalettin Paşa, Fuat Paşa gibi seçkin komutanlar, Müşir Derviş Paşa'nın komutasına verilerek bu bölgenin korunmasıyla görevlendirilmişti. Mustafa Celalettin Paşa ile birlikte o bölgenin korunmasında görevlendirilen Mehmet Ali Paşa birbirlerinin dünürüydüler. Yani Mustafa Celalettin Paşa'nın oğlu Enver, Mehmet Ali Paşa'nın kızıyla evlenmişti. Bunca önemli devlet görevlerinde bulunmuş olan Mustafa Celalettin Paşa, büyük zenginlerden olmamalıydı ki, bir savaş sırasında yaralanıp da ölmek üzereyken, Padişah Abdülhamid'i telgraf çekerek padişahın oğlu Enver'i korumasını dilemişti. Abdülhamid de Enver'i korumuş, asker okulunda okutmuş, kendisine yaver yapmıştı. Daha sonra da Mustafa Celalettin Paşa'nın oğlu Enver'i Mehmet Ali Paşa'nın kızıyla evlendirmişti. Mehmet Ali Paşa da Nazım'ın anneannesinin, ninesinin babasıydı. Mehmet Ali Paşa kimdir? İbrahim Alaaddin Gövsa'nın Meşhur Adamları Ansiklopedisinden bunu öğrenelim. Macarlı Mehmet Ali Paşa, Müşir. Ölümü 1878. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Tuna Orduları Başkomutanlığı'nda bulunan zattır. Müşir, şimdiki Mareşal karşılığıdır. Halk arasında kendisine Macarlı denmesi, küçükken Almanya'dan gelmiş olmasındandır. Almanya'nın Magdeburg kentinde doğmuştur. Ali Paşa, onu çocukken Berlin'de görmüş ve zekasını beğenerek İstanbul'a getirmiştir. 1845'te Müslüman oldu ve Harbiye'ye girerek 1852'de kurmay subaylığı ile çıktı. Sonra Fransa ve Almanya'da askerlik öğrenimini tamamladı. Kırım seferinde Ömer Paşa'nın yaverliğinde bulunmuş. Ömer Paşa, Mustafa Celalettin Paşa'nın kaynatasıdır. Kızı Sıdıka ile Mustafa Celalettin evlenmiştir. Ömer Paşa, mühendishane müdürüydü. Bosna Karadağ savaşlarında bulunmuş, iyi hizmetler görmüştür. 1868'de Ferik rütbesiyle Yanya komutanı, sonra Yeni Pazar komutanı oldu ve önemli savaşlar kazanarak 1876'da müşirliğe, mareşalliğe yükseldi. 1877'de 2. Abdülhamit, onu Serdar-ı Ekrem Abdülkerim Paşa'nın yerine Tuna ordusu başkomutanı yapmış ama 2 ay 10 gün sonra azlederek yerine Şipka komutanı Süleyman Paşa'yı getirmişti. Berlin Antlaşması'nda Aleksandr Kara Todori Paşa ve Sadullah Paşalarla birlikte temsilci olarak Mehmet Ali Paşa da bulunmuştur. 1878'de Arnavutlar Berlin Antlaşması'na karşı çıkarak ayaklandılar. Antlaşma gereğince Karadağ'a bırakılması gereken yerleri vermeye razı olmuyorlardı. Babali, Arnavut eşrafı arasında dostları olduğunu düşünerek Mehmet Ali Paşa'yı maiyetine pek az asker vererek komiser göreviyle Arnavutluğa gönderdi. Komiteleri dağıtarak Arnavutların ellerinden silahlarını alacaktı. Önceleri Arnavutlar Mehmet Ali Paşa'nın sözlerini dinlediler. Ama Yakova dostlarından Abdullah Paşa'nın kulesindeyken birkaç bin Arnavut tarafından basıldı ve Abdullah Paşa ile birlikte öldürüldü. Kesilen başı bir sırağa takılarak dolaştırıldı. Mehmet Ali Paşa, General Ali Fuat Cebesoy'un ana tarafından dedesidir. Nazım Hikmet ve Ali Fuat Cebesoy'un akrabalıkları da ana yanından dedeleri olan Mehmet Ali Paşa'dan gelmektedir. Mehmet Ali Paşa, Ali Fuat Cebesoy'un da Nazım Hikmet'in de büyük babasıdır. Profesör Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Cilt 8, 1876-1907 eserinde, sayfa 18, Berlin Anlaşması'na Mehmet Ali Paşa'nın delege olarak katılmasını şöyle anlatmaktadır. Ayas Stafanos, Yeşilköy, Aziz Nesin, antlaşmasının Rusya, İngiltere ve Avusturya arasında değiştirilmesi konusunda bir kongrenin toplanması için anlaşmaya varılması Almanya'nın yardımıyla olabilmişti. Bu nedenle kongrenin Berlin'de toplanması yolunda Prens Bismarck'ın önerisi ilgili devletlerce kabul edildi. Kongreye Paris Anlaşması'yla 1856, Londra Anlaşması'nı 1871 imzalayan devletler üye gönderdiler. Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa, Kara Todori Paşa ve Berlin elçisi Sadullah Bey'i memur etti. Hariciye Nazırı Saffet Paşa'nın baş delege olması gerekirken, kongre üzerinde psikolojik etkisi olur düşüncesiyle, Hristiyan olmasından ötürü Kara Todori Paşa ve Alman aslından olup Müslümanlığı kabul etmiş olan Mehmet Ali Paşa üye seçilmişlerdir. Oysa bu seçimle umulan psikolojik etkiyi sağlamak şöyle dursun, kongre başkanı seçilen Bismarck, her vesileyle Osmanlı delegelerine çok sert davranmıştır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Nazım Hikmet'in soyunda yalnız ana yanından bir Alman, bir de Polonya kökenli olan vardır. Polonya kökenli ya da Polonya gagavuzu olan Mustafa Celalettin Paşa, Alman kökenli olan da Mehmet Ali Paşa'dır. Her iki paşa da Osmanlı'ya çok büyük askeri ve idari, Türklüğe de çok büyük kültürel hizmetlerde bulunmuşlardır. Gericilerin Nazım Hikmet'e sık sık Borzeçki soyundan geldiğini suçmuş gibi gösterecek saldırmaların, annesi Celile Hanım'ın dedesi Mustafa Celalettin Paşa ve büyük babası Mehmet Ali Paşa dolayısıyladır. Karaoğuzlardan Gagavuz olan Mustafa Celalettin Paşa da Türklerin ulusal bilincine kavuşmaları için çalışanların öncülerindendir. Yabancı kökenli diye sanki bir suçmuş gibi kendilerine Türkçü diyenlerin saldırdıkları Borzeçki, Türk'ün ulusal değerlerini, Türk'ün dünya uygarlığına büyük katkısını ilk ortaya koyanlardan biridir. Ve Nazım'ın ana yanında dedeleri olan Gagavuz ya da Polonya kökenli Mustafa Celalettin Paşa, Alman kökenli Mehmet Ali Paşa, bugün mirasçısı olduğumuz Osmanlı Türk Devleti'nin yaşaması için her şeylerini, en sonunda da canlarını vermiş olan iki büyük paşadır. Babası Mustafa Celalettin Paşa, annesi de Ömer Paşa'nın kızı olan Enver Paşa, babası gibi ilerici bir dilciydi. Türk dilinin arınmasına ilk çalışanlardandı. Şair Samih Rıfat'a da dil beğenisini aşılamıştır. Bu akrabalık ilişkisiyle de Samih Rıfat'ın oğlu Oktay Rıfat'la Nazım Hikmet, anne yanından kardeş çocukları, yeğen olurlar. Yazar Celalettin Ezine'yle de Nazım Hikmet baba yanından kardeş çocuklarıydılar, yeğen. Celalettin Ezine'nin babası Yargıtay üyesi Memduh Bey'di. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın komutanlarından ve Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı olan General Ali Fuat Cebesoy, Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım'ın halasının oğlu, yeğeni ve Nazım Hikmet'in de bir kuşak öncesi dayısıdır. Nazım Hikmet'in baba yanı Anadolu Türk'üdür. Babası Hikmet Bey, Mehmet Nazım Paşa'nın oğludur. Mehmet Nazım Paşa da Akşehir Kaymakamı Şakir Efendi'nin oğludur. İbrahim Alaaddin Gözsan'ın Meşhur Adamlar Ansiklopedisi'nde Mehmet Nazım Paşa şöyle tanıtılmaktadır. Nazım Paşa, Mehmet 1840-1926 valiliklerde bulunmuş şiirleriyle ve bazı eserleriyle tanınmış fikir adamlarımızdandır. Akşehir Kaymakamı Şakir Efendi'nin oğludur. Üsküdar'da doğdu. Rüşdiye'den sonra özel öğretmenlerden öğrenim görmüş, adliye memurluklarıyla devlet işine girerek 1878'de Ziya Paşa'nın Adana Valiliğinde oraya mektupçuluk göreviyle atanmıştı. Sonra Halep ve Kastamonu mektupçuluklarında, Mersin, Kayseri mutasarrıflıklarında bulundu. Rumeli Beylerbeyi rütbesiyle paşa olarak Diyarbakır'a gönderilmiş, sonra emekli olarak yaşamının sonlarında bunamış ve oğlu Hikmet Nazım Bey'in Kadıköy'ündeki evinde ölerek Karacaahmet'e gömülmüştür. Yazar Celalettin Ezine'nin anne yanından, şair Nazım Hikmet'in de baba yanından büyük babasıdır. Mevlevi tarikatına mensuptu. Basılmış eserleri 1. Muhataba 2. Yek Azar Manzun 3. Nizamül Has Çevirisi 4. Ahdi Şehriyari 2. Abdülhamit zamanında Deygin 5. Tercemeyi Esrar-ı Tevhid 6. Kerbela 7. Bazı Arapça kasidelerin şerhi. Büyük bir cilt oluşturacak çokluktaki şiirleri kitap olarak basılmamıştır. Manzumeleri, divan şiiri biçiminde ve kuvvetlidir. Buradaki bilgi, Mahmut Kemal İnal'ın eserinden alındı. Nazım Hikmet'in soy geçmişindeki ünlü kişilere değin, İslam Ansiklopedisi'nde de bilgi vardır. Nazım Hikmet'in babası Hikmet Nazım Bey, İttihat ve Terakki Hükümeti'nin basın yayın genel yönetmeni, matbuat umum müdürü ve sonradan da Hamburg Şehbenderi'ydi, konsolosu. İkinci Dünya Savaşı sonunda İstanbul'da memurlar ve memur emeklileri aylıklarını alamaz olmuşlar. Büyük geçim sıkıntısına düşmüşlerdi. Hikmet Nazım Bey de bu durumda o zaman İstanbul'da çıkmakta olan Alemdar Gazetesi'nin idare müdürlüğünü yaptı. Alemdar Gazetesi'ni Pehlivan Kadri ile Refi Cevat Ulunağ çıkarmaktaydılar. Nazım Hikmet daha önceleri şiirler yazıyorduysa da şiirleri ilk bu sıralarda yayınlanmaya başladı. Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım ressamdı. Klasik biçimde yağlı boya portreler yapmakta başarılıydı. Resim çalışmalarını ilerletmek için bir ara Paris'te de bulunmuştu. Kadıköy'deki halk evinde resim sergisi açmıştı. Refik Halit Karay, 18 Haziran 1964'te daha önce ve sonraları da Yeni Sen'in gazetesinde Bir Ömür Boyunca başlığı altında öz yaşamını yazmıştı. Bu anılarında Nazım Hikmet'in annesi ve babasına değgin bilgi vardır. Sürgünden İstanbul'a gelen Refik Halil'i yakalayıp tutuk evine atarlar. Bir yolunu bulup yakındaki İttihat Terakki Merkezi'ne kartını gönderir. Şimdi Refik Halil'in anılarını okuyalım. Sonradan öğrendim. Tahliye emrini verecek olan ancak Dahiliye Nezareti Vekilliği'nde İçişleri Bakanlığı Vekili. Bulunan Cemal Paşa'dır. Resmi daireler Cuma dolayısıyla kapalıdır. Paşa'yı nerede, nasıl bulacak? Telefona sarılmış, Falih Rıfkı Bey'i ele geçirmiş. O da, Falih Rıfkı da, Bahriye Kalemi mahsus müdürüydü. Ya, adresi sırf Ziya Gökalp istediği için vermiş. Konuşmuşlar, emir çıkmış. Polis müdüriyeti, gizli zindana tahliye kararını bildirmiş. Kurtuldum. Gökalp'e ve dostum Atay'a da teşekkürler. Yine sonradan haber aldığıma göre, Cemal Paşa, merhum Şişli'de, Sürenyan Apartmanı'nda meşhur şair Nazım Hikmet'in babası zamanında Matbuat Müdürü Hikmet Bey'in dairesinde bulunmuş. Şairin anası, kültürlü, sohbet ehli bir kadındı. Sonraları bizim Yahya Kemal de onun kültürlü sohbetlerinden müstefit olmuştu, yararlanmıştı. Ben gençliğini hemşirisi hanımla beraber Erenköy civarında gezdikleri zamanı hatırlarım. Yine hatırımda kaldığına göre, babaları bir asker paşası ve galiba Macar asıllıydı. Abdülhamit bu zatı, Mehmet Ali Paşa'yı, bir ulema heyeti, bir bilginler kurulu başında Çin Müslümanlarına yollamıştı ki bu heyette teyze oğlum Doktor Ecevit'in babası da bulunmuştu. Yani şimdiki Çalışma Bakanı Ecevit'in büyük babası, Meclisi Tatbikat-ı Şer'iye üyelerinden Hoca Mustafa Efendi. Dini bütün olmakla beraber yenilikleri de kabul eden zeki bir Kastamonu olan o zat, çocukluğumun ve gençliğimin hatıraları arasında epeyce yer tutar. Kendi ailesinde bulunmayan fotoğrafları bende mevcut. Allah rahmet etsin. İttihat ve Terakki Fırkası iktidarında Bahriye Nazırı, Denizcilik Bakanı olan Cemal Paşa'nın, Yahya Kemal'den önce ve Yahya Kemal gibi Celile Hanım'ın hayranlarından olduğunu gösteren daha başka belgeler de vardır. Refik Aydın yazdığına göre, hafta tatili olan Cuma günü Cemal Paşa, Hikmet Bey'in Şişli'deki apartmanında bulunarak Refik Halid'in tahliye emri kendisinden alınmıştır. Celile Hanım'la Cemal Paşa'nın bu yakınlığı, Nazım'ın yaşamına yön veren etkenlerden biridir. Cemal Paşa ile Celile Hanım'ın dostluklarını sürdüğü sırada Nazım, Galatasaray Sultanisi'nde, lisesinde öğrenciydi. Nazım Hikmet'in çocukluk yaşantısını yakın arkadaşı Vala Nurettin'den dinleyelim. Vala Nurettin, daha bu dünyadan Nazım Geçti adlı kitabını yazmaya başlamadan önce, zaman zaman konuşmalarımız arasında Nazım'a değgin anılarını bana anlatmıştı. Ben de bunları sıcağı sıcağına ve gelişi güzel yazmıştım. Şimdi o gelişi güzel notlarımı olduğu gibi aktarıyorum. Vala ile Nazım'ın arkadaşlıkları, dostlukları, önce mahalle ve okul arkadaşlığı olarak başlamış, birlikte Kurtuluş Savaşı'na katılmak için Anadolu'ya gitmişler, sonra da Moskova'ya gidip üniversitede okumuşlardır. Şöyle anlatmıştı Vala. Bu sözler tıpkısına yakın gerçekliktedir. Çünkü bunları her konuşmanın hemen ardından yazıyordum. Nazım'ın annesi Celile Hanım, artist tabiatlı, bohem yaşayışı seven bir kadındı. Bu yüzden Nazım Hikmet, bakımlı ve iyi yetiştirmiş bir çocuk olarak büyütülemedi. Nazım'a annesinden daha çok halaları, mesela Celaleddin Ezine'nin annesi bakardı. Nazım küçük yaşta kirli ve pasaklı gezerdi. Nazım'ın çocukluk yaşlarındayken bir uyur zekası vardı. Hafızası zayıftı. Nazım'ın zekası geç gelişmiştir. Nazım 12 yaşından önceki hayatını hatırlayamazdı bile. Nazım Hikmet'in yaşam öyküsünü yazarken, belki de birçok okurun dikkatini çekmeyen ayrıntılar üzerinde derinlemesine durmak gerekecektir. Örneğin, Vala'nın dediğine göre, Nazım'ın 12 yaşından önceki günlerini anımsayamaması, üzerinde durulması gereken bir olaydır. Bu konuda elbet kesin bir şey söylenilemez. Ama roman yazılırken kesin yargılara varılamayan yerlerde o yaşamın başka uzantılarına, öncesine ve sonrasına bakarak yorumlarda bulunulması gerekir. Genellikle insan belleği hoşuna gitmeyen anıları itip atıyor, siliyor. Nazım Hikmet 12 yaşından önceki yaşantısını anımsamıyor muydu, yoksa bu anıları sevemediği için anımsamak mı istemiyor, belleği bu anıları atıyor muydu? Vala Bey bana uzun uzun anlattığı bu konuyu, sonradan yazdığı Bu Dünyadan Nazım Geçti kitabında şöyle özetlemiştir. Hafızası zayıf olup eski günlerle uğraşmadığı için çocukluk hayatına dair hemen hiç hatırası yoktu. Bir amnezi, bellek kaybı geçirmiş gibiydi. Sonraları bütün melekeleriyle birlikte hafızasının da kuvvetlendiğinin delilini 1951'lerden itibaren ölünceye kadar memleket hatıralarını yansıtan ve hasret ifade eden şiirlerinde buluyoruz. Bala'nın konuşmasını sürdürüyorum. Nazım Hikmet yakın akrabaları içinde pek çok paşalar bulunmasına rağmen babası Hikmet Nazım Bey'in ailesiyle Kadıköy'deki evinde pek mütevazi bir burjuva hayatı yaşamaktaydı. Babasının Kadıköy'deki mütevazi evinde ve halalarının elinde büyüdü. Derslerde ve oyunlarda parlayan bir çocuk olmadı, durgundu. Celili Hanım'la kocası Hikmet Nazım Bey arasında sürekli geçimsizlik vardı. Celili Hanım, İstanbul'un ünlü güzellerinden bir kadındı. İttihatçıların önderlerinden Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Celili Hanım'ın hayranlarındandı. Eşi Hikmet Nazım Bey'den ayrıldıktan sonra şair Yahya Kemal, Celili Hanım'la evlenmek istemişti. Sonradan Hikmet Nazım Bey de Cavidan adında bir hanımla evlenerek Metin ve Fatma, Melda adında ikiz çocuğu oldu. Nazım'ın ana baba bir, Sami adında bir kız kardeşiyle, bir de anaları ayrı olan ikiz, biri kız biri oğlan iki kardeşi daha vardır. 13. ayrımın sonu, sayfa 201.